Ayrım 4.
İlahiyat tarihçilerinin kutsal dişi ya da ilahi tanrıça dedikleri bir kavram. Sonyer bunu herkesten daha iyi bilirdi. Sonyer karnında bir tanrıça sembolü mü çizmiş? Langdon bunun garip göründüğünü kabul etmek zorundaydı. Beş köşeli yıldız en bilindik yorumuyla Venüs'ü sembolize eder, cinsel aşk ve güzellik tanrıçası. Faş çıplak adama göz atarak homurdandı. Eski dinler doğanın ilahi düzenine dayanırdı. Tanrıça Venüs ile Venüs gezegeni aynıydı. Tanrıça gece gökyüzünde yer sahibiydi ve pek çok isimle anılırdı. Venüs, Doğu Yıldızı, İştar, Astarte, hepsi doğa ve dünya ana ile bağları olan güçlü dişi kavramlardı. Faş sanki şeytana tapma fikrini tercih edermiş gibi şimdi çok daha dertli görünüyordu. Langdon beş köşeli yıldızın en şaşırtıcı özelliğini onunla paylaşmamaya karar verdi. Venüs'le olan bağlantısının grafiksel kökeninden. Langdon genç bir astronomi öğrencisiyken Venüs gezegeninin her 4 yılda bir ekliptik semada 5 köşeli mükemmel bir yıldız çizdiğini öğrendiğinde çok şaşırmıştı. Eskiler bu fenomeni keşfettiklerinde öylesine büyülenmişlerdi ki Venüs ile onun 5 köşeli yıldızı mükemmellik, güzellik ve cinsel aşkın sembolü haline gelmişlerdi. Eski Yunan'da Venüs'ün büyüsüne övgü olsun diye onun 4 yıllık devrini olimpiyat oyunlarını düzenlerken kullanmışlardı. Bugünlerde pek az insan 4 yılda bir yapılan modern olimpiyat oyunlarının hala Venüs'ün devrelerini takip ettiğinin farkındadır. Bundan daha da az insan 5 köşeli yıldızın olimpiyat amblemi olmak üzereyken son anda değiştirildiğini bilir. Oyunların çok kapsamlı ruhunu ve ahengini daha iyi yansıtması amacıyla 5 köşeli yıldız iç içe geçen 5 halkayla değiştirilmiştir. Faş birdenbire Bay Langdon dedi. Beş köşeli yıldızın şeytanla da bir ilgisi olmalı. Sizin Amerikan korku filmleri bunu çok açık gösteriyor. Langdon kaşlarını çattı. Teşekkürler Hollywood. Beş köşeli yıldız artık şeytani seri katil filmlerinde genellikle satanistlerin dairelerindeki duvara diğer şeytani sembollerle birlikte çizilen görsel bir klişe haline almıştı. Langdon sembolü bu haliyle gördüğünde daima hüsran duyardı. Beş köşeli yıldızın gerçek kökenleri oldukça tanrısaldı. Langdon sizi temin ederim dedi. Filmlerde gördüklerinize rağmen beş köşeli yıldızın şeytani anlamları tarih açısından yanlıştır. Orijinal dişi anlamı doğrudur. Fakat beş köşeli yıldız sembolü 1000 yıl içinde gerçek anlamından saptırılmıştır. Bu davada kan dökerek. Anladığıma pek emin değilim. Langdon az sonra söyleyeceklerini kelimelere nasıl dökeceğini düşünürken faşın kravatındaki haça baktı. Kilise bayım. Semboller oldukça esnektir. Ama eski Roma Katolik Kilisesi beş köşeli yıldızı değiştirdi. Vatikan'ın pagan dinlerini yok etme ve kitleleri Hristiyanlaştırma kampanyasının bir parçası olarak kilise, pagan tanrılarıyla tanrıçalarına karşı karalama kampanyası açtı ve onların ilahi sembollerini şeytani anlamlara soktu. Devam edin. Langdon, kargaşa zamanlarında buna oldukça sık başvurulur diyerek devam etti. Yeni doğan bir güç var olan sembolleri devralır ve anlamlarını yok etmek için zaman içinde onları yıpratır. Pagan sembolleriyle Hristiyan sembolleri arasındaki savaşta paganlar kaybetti. Poseidon'un çatallı balık sıpkını şeytanın yabası, bilge koca karının sivri şapkası bir cadı sembolü ve Venüs'ün beş köşeli yıldızı bir şeytan işareti oldu. Langdon durdu. Maalesef Birleşik Devletler ordusu da beş köşeli yıldızın anlamını çarpıttı. Şu anda bizim en sık kullandığımız savaş sembolü. Sembolü savaş uçaklarının üstüne çiziyor ve generallerin omuzlarına takıyoruz. Aşk ve güzellik tanrıçası için bu çok acı. İlginç. Faş kanatları açık kartal pozisyondaki cesede bakıp başını salladı. Peki ya vücudun pozisyonu, bundan ne anlam çıkarıyorsunuz? Langdon omuzlarını sikti. Pozisyon beş köşeli yıldız ve kutsal dişiyle olan bağlantısını kuvvetlendiriyor. Faş'ın yüzüne düşünceli bir ifade geldi. Anlayamadım. Yineleme. Bir sembolü tekrar etmek anlamını kuvvetlendirmenin en basit yoludur. Jacques Sanier beş köşeli yıldız pozisyonu almış. Bir tane beş köşeli yıldız iyiyse iki tane daha iyidir. Faş elini yeniden briyantini saçlarına götürürken gözleri sanıyorum kolları, bacakları ve başının oluşturduğu beş köşeyi takip etti. İlginç bir tahlil. Durdu. Peki ya çıplaklığı? Kelimeyi telaffuz ederken adeta homurdanıyor, yaşlanan bir erkek vücudunu görmekten rahatsız olmuş gibi sesler çıkartıyordu. Elbiselerini neden çıkarmış? İşte bu iyi bir soru diye düşündü Langdon. Polaroid'i ilk gördüğünden beri aynı şeyi düşünüyordu. En iyi tahmini çıplak bir insan formunun Venüs fikrini onaylatmanın bir başka yolu olduğuydu. Cinsellik tanrıçası. Modern kültür Venüs'ün erkek dişi birleşimiyle olan ilişkisini unutturduğu halde keskin bir köken bilimsel göz Venüs'ün zührevi kelimesinde işaret ettiği anlamı fark edebilirdi. Langdon bu konuya girmemeye karar verdi. Bay Fash, size Bay Sanuyar'ın bu sembolü üzerine neden çizdiğini ya da neden bu şekli aldığını izah edemem ama Jacques Sanuyar gibi bir adamın beş köşeli yıldızı dişi tanrısallığının işareti olarak kabul ettiğini söyleyebilirim. Bu sembolle kutsal dişi arasındaki ilişki sanat tarihçileri ve simge bilim uzmanları tarafından oldukça iyi bilinir. İyi, peki kendi kanını mürekkep olarak kullanması? Belli ki yazacak başka malzemesi olmadığı için. Faş bir süre sessiz kaldı. Esasen ben kendi kanını polisin belli başlı adli metotları uygulaması için kullandığına inanıyorum. Affedersiniz, sol eline bakın. Langdon'ın gözleri müze müdürünün renksiz kolundan sol eline kadar olan kısmı taradı ama hiçbir şey göremedi. Ne yapacağını bilmeden cesedin etrafında döndü ve yere çömeldi. Artık müze müdürünün büyük bir keçeli kalem tuttuğunu görebiliyordu. Faş, Langdon'ı olduğu yerde bırakıp araştırma malzemeleri, kablolar ve elektronik cihazlarıyla dolu birkaç metre ötedeki seyyar masanın yanına giderken, Sanuyar'ı bulduğumuzda bunu elinde tutuyordu dedi. Masayı karıştırırken size söylediğim gibi dedi, hiçbir şeye dokunmadık. Bu çeşit kalemleri bilir misiniz? Langdon kalemin markasını görebilmek için biraz daha eğildi. Stylo de Lumière Noir. Şaşkınlık içinde başını kaldırdı. Siyah ışık kalemi ya da filigran kalemi, müzeler, restorasyon mimarları ve sahtecilik polisinin nesneler üzerine görünmeyen işaretler bırakmak için tasarladıkları bir tür özel keçeli kalemdi. İşaret kalemi sadece siyah ışık altında görülebilen, alkol bazlı çıkmayan floresan bir mürekkeple yazardı. Son zamanlarda müze personeli bu kalemleri restorasyon gereksinimi duyan tabloların çerçeveleri üzerine görünmeyen işaretler koymak için taşıyorlardı. Langdon ayağa kalkarken faş spot lambanın yanına gidip kapattı. Galeri birden karanlığa gömülmüştü. Kısa bir körlük yaşayan Langdon'un şüpheleri artıyordu. Faşın parlak mor ışıkla aydınlanan silüeti belirdi. Elinde taşıdığı ışık kaynağı onu menekşe rengi bir pusla kaplıyordu. Gözleri mor ışıkla parlayan faş, bildiğiniz gibi dedi, polis siyah ışık aydınlatmasını cinayet mahallindeki kan ve diğer adli delilleri araştırmak için kullanır. Bu yüzden ne kadar şaşırdığımızı tahmin edebilirsiniz. Sonra aniden ışığı cesede yöneltti. Aşağı bakan Langdon şaşkınlıktan yerinde sıçradı. Önündeki parke zeminde parlayan görüntü yüzünden kalbi hızla çarpıyordu. Müze müdürünün el yazısıyla karalanmış son sözleri cesedinin yanında mor ışıltılar yayıyordu. Langdon titrek ışıklı metne bakarken tüm geceyi kaplayan sis perdesinin giderek yoğunlaştığını hissetti. Langdon mesajı bir kez daha okuduktan sonra faşa baktı. Bu da ne demek böyle? Faşın gözlerinin akı parladı. Bu bayım cevaplamak için geldiğiniz sorunun ta kendisi. Az ileride Sonier'in ofisinde Louvre'a geri dönen Teğmen Colette müze müdürünün devasa masasındaki ses konsoluna iyice eğilmişti. Sonier'in masasının köşesinden onu seyrediyor gibi görünen robotumsu ortaçağ şövalyesinin verdiği huzursuzluk dışında Colette kendini oldukça rahat hissediyordu. AKG kulaklığını taktı ve sabit disk kayıt sistemindeki girdi seviyelerini kontrol etti. Tüm sistemler işliyordu, mikrofonlar hiç aksamadan çalışıyordu ve ses kalitesi kristal berraklığındaydı. Le moment de vérité diye düşündü. Gülümseyerek gözlerini kapattı ve banda kaydedilen büyük galerideki konuşmanın geri kalanının tadını çıkartmak için rahat bir pozisyon aldı. 7. Saint-Sulpice Kilisesi'nin ikinci katında koro balkonunun sol tarafı meskene ayrılmıştı. Taş zeminli ve içinde az mobilya bulunan iki odalı daire 10 yıldan fazladır rahibe Sandrine Biel'in eviydi. Resmi evi yakındaki kadınlar manastırındaydı ama o kilisenin sessizliğinden hoşlanıyor ve üst katta bir yatak, telefon ve küçük bir ocaktan oluşan odada huzur buluyordu. Kilisenin konservatris de aferine göre kilisenin dinle ilgisi olmayan tüm işlerinden rahibe Sandrine sorumluydu. Genel bakım, yardımcı eleman ve bekçi alımı, kapalı olduğu saatlerde kilisenin güvenliği ve komünyon şarabıyla ince bisküvi gibi malzemelerin siparişi. Bu gece ise küçük yatağında uyurken telefonun tiz sesiyle uyanmıştı. Yorgun bir halde ahizeyi kaldırdı. Rahibe Sandrine, Saint-Sulpice Kilisesi. Adam Fransızca merhaba rahibe dedi. Rahibe Sandrine yatağında doğruldu. Saat kaç? Patronunun sesini tanıdığı halde 15 yıl süresince hiç onun tarafından uyandırılmamıştı. Başrahip ayından sonra doğruca evine giden dindar bir adamdı. Başrahip mahmur ve sinirleri gergin sesiyle sizi uyandırdıysam özür dilerim rahibe dedi. Sizden bir ricada bulunacağım. Belki onu tanıyorsunuzdur. Az önce Amerikan piskoposundan bir telefon aldım. Manuel Aringarosa. Opus Dei'nin başkanı mı? Elbette onu tanıyorum. Kiliseden onu bilmeyen mi var? Son yıllarda Aringarosa'nın piskoposluk makamı güç kazanmıştı. 1982 yılında Papa II. John Paul tüm ibadetlerini resmen onaylayarak onları Papa'nın kişisel piskoposluk makamına getirdiğinde şerefleri sıçrayarak yükselmişti. Fakat Opus Dei'nin yükselişiyle zengin mezhebin Vatikan Dini İşler Enstitüsü'ne, daha çok Vatikan Bankası olarak bilinir, yaklaşık 1 milyar dolar aktararak iflastan kurtarışının aynı yıla denk gelmesi şüphe uyandırıcıydı. Kaşları yukarı kaldıran bir başka olay ise Papa'nın genellikle 100 yıl süren bekleme dönemini 20 yıla indirerek Opus Dei kurucusunu azizlik mertebesine hızla yükseltmesiydi. Rahibe Sandrine Opus Dei'nin Roma'daki makamından şüphe duysa da Papa'yla tartışacak hali yoktu. Başrahip ona huzursuz sesiyle, "Piskopos Aringarosa benden bir iyilik istemek için aramış," dedi. "Bu gece Paris'teki müritlerinden biri." Rahibe Sandrine garip ricayı dinlerken şaşkınlığı giderek artıyordu. "Affedersiniz, acaba Opus Dei müridinin bahsettiğiniz ziyareti sabaha kadar bekleyemez mi acaba?" "Korkarım bekleyemez. Uçağı sabah erkenden kalkıyormuş. Hayatı boyunca Saint Sulpice'i görmek istemiş. Ama kilise gündüzleri çok daha ilgi çekicidir. Saint Sulpice'i benzersiz kılan şeyler yuvarlak pencereden giren gün ışığı ile güneş saatinin üstündeki gölgelerdir. Rahibe, size katılıyorum. Bununla birlikte eğer bu gece gelmesine izin verirseniz bunu kişisel bir iyilik olarak kabul edeceğim. Orada yaklaşık saat 1'de olacak diyelim mi? Yani 20 dakika sonra." Rahibe Sandrine kaşlarını çattı. "Elbette, memnuniyetle." Başrahip ona teşekkür ettikten sonra telefonu kapattı. Şaşkın vaziyetteki Rahibe Sandrine uyku mahmurluğunu üzerinden atana kadar bir süre sıcak yatağında kaldı. Bu geceki telefon aklına bir takım düşünceler getirmiş olsa da 60 yaşındaki beden eskiden olduğu kadar hızlı uyanamıyordu. Opus Dei onu her zaman rahatsız ederdi. Piskoposluğun bedensel çile ritüellerine bağlılığı bir yana, kadınlara bakış açıları hala ortaçağ seviyesindeydi. Kadın müritlerin hiçbir ücret almadan erkekler ayindeyken onların kaldığı yerleri temizlemeye zorlandığını, erkekler hasır döşeklerde yatarken kadınların tahta zeminde uyuduğunu ve kadınların daha fazla bedensel çile çekmeye mecbur edildiklerini duyduğunda şok geçirmişti. Tüm bunlar işlenen ilk günahın bedeliydi. Havva'nın bilgiyi açığa çıkaran elmadan aldığı ısırık, kadınların sonsuza kadar ödemekle yükümlü oldukları bir kefaret gibiydi. Katolik Kilisesi, kadın haklarına daha çok değer vermek yolunda ilerlerken, Opus Dei'nin bu gelişmeyi tersine çevirmeye çalışması üzücüydü. Her şeye rağmen Rahibe Sandrine emir almıştı. Bacaklarını yataktan aşağı sarkıtarak yavaşça ayağa kalktı. Çıplak ayakları taş zemine temas ettiğinde içi ürperti. Ürperti vücuduna yayılırken içini bir korku kapladı. Kadın sezgisi mi? Tanrı'nın bir kulu olarak Rahibe Sandrine kendi ruhunun sakinleştirici sesini dinleyerek huzur bulmayı öğrenmişti. Ama bu gece bu sesler içinde bulunduğu boş kilise kadar sessizdi. 8. Langton Park'e karalanmış mor metinden gözlerini ayıramıyordu. Jacques Sanuier'in son sözleri Langton'ın hayal bile edemeyeceği bir veda mesajı niteliğindeydi. Mesajda şöyle yazıyordu. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. 10 Draco devini al. 10 sahte alim. Bunun ne anlama geldiği konusunda Langdon'un en ufak fikri olmamasına rağmen Faş'ın neden ilk anda beş köşeli yıldızı şeytana tapma ile bağdaştırdığını anlıyordu. 10 Draco devini al. Sanyar şeytana gerçekten atıfta bulunmuştu. Sayı serileri de bir o kadar tuhaftı. Bir kısmı sayısal şifreye benziyor. "Evet," dedi Faş. "Kriptograflarımız üzerinde çalışıyorlar. Bu sayıların onu öldüren kişiyi bulmamızda anahtar rol oynayacağına inanıyoruz. Belki değiştirilmiş bir telefon numarası ya da bir tür sosyal kimlik numarasıdır. Sayılar size sembolik bir anlam ifade ediyor mu?" Langton sayılara yeniden baktığında herhangi bir sembolik anlam çıkartmasının saatler alacağını anladı. Eğer Sanyar bu niyetle yazdıysa. Langton'a sayılar rastgele seçilmiş gibi geliyordu. Bir takım anlamlara gelen sembolik sayı dizilerine alışkındı ama buradaki her şey, beş köşeli yıldız, metin ve sayılar en basit seviyede birbirinden bağımsızdı. Faş daha önce dedi, Sanyer'in burada yaptıklarının bir mesaj iletme çabasında olduğunu iddia etmiştiniz. Tanrıçalara tapınma ya da bu tarz bir şey. Bu mesaj iddianızın neresine oturuyor? Langton sorunun tumturaklı olduğunu biliyordu. Kısa mesaj, Langdon'un tanrıçalara ibadet senaryosunun hiçbir yerine uymuyordu. 10 Draco devini al. 10 sahte alim. Faş, bu metinde bir çeşit suçlama seziliyor. Siz ne dersiniz, dedi. Langton, müze müdürünün ölmek üzere olduğunun bilinciyle büyük galeride hapis kaldığı son dakikalarını hayal etmeye çalıştı. Mantıklı geliyordu. Katiline bir suçlamada bulunması mantıklı olabilir, sanırım. Elbette benim işim bu kişiyi isimlendirmek. Size bir soru soracağım Bay Langton. Sayıları bir kenara bırakırsak size bu mesajda en garip gelen ne oldu? En garip? Ölmek üzere olan bir adam kendini galeriye kilitlemiş, üzerine beş köşeli bir yıldız çizmiş ve yere gizemli bir suçlama karalamıştı. Garip olmasaydı nasıl olurdu acaba? Aklına ilk geleni söyleyerek Draco kelimesi mi diye atıldı. Langton, Draco'ya M.Ö. 7. yüzyıldaki acımasız politikacı, atıfta bulunmasına mümkün olmadığına neredeyse emindi. Draco devi, garip bir kelime seçimi. Draco mu? Faş'ın sesinde artık sabırsızlık kokusu vardı. Buradaki asıl meselemiz Sanyer'in kelime seçimi değil. Langton, Faş'ın aklındaki meselenin ne olduğundan emin değildi ama Draco ile Faş'ın iyi geçineceğini düşünmeye başlamıştı. Faş tatsız bir tonla, Sanyer bir Fransızdı dedi, Paris'te yaşadı ama yine de bu mesajı yazmayı tercih etti. Yüzbaşının söylemek istediğini yeni yeni fark eden Langton, İngilizce dedi. Faş başıyla onayladı, tam olarak, nedeni konusunda fikriniz var mı? Langton, Sanyer'in kusursuz İngilizce konuştuğunu biliyordu ama yine de son sözlerini yazmak için neden bu dili seçtiğini anlayamıyordu, omuzlarını sikti. Faş yeniden Sanyer'in karnının üstündeki beş köşeli yıldızı işaret etti. Şeytana tapmayla hiç ilgisi yok mu? Buna hala emin misiniz? Langton başka bir şeyden bu kadar emin olamazdı. Sembol ile metin arasında ilişki yok gibi. Üzgünüm, daha fazla yardımcı olamayacağım. Belki bu biraz açıklık getirir. Faş cesetten uzaklaşarak siyah ışığı bir kez daha yükseltti. Bu kez ışık daha büyük bir çevreyi aydınlatıyordu. Peki şimdi... Langdon'un şaşkın bakışları altında basit bir çember müze müdürünün cesedi etrafında parıldadı. Görünüşe göre Sanyer yere uzanmış ve kalemle etrafında uzun yaylar çizerek kendini çemberin tam ortasına yerleştirmişti. Bir anda anlamı açıklığa kavuşmuştu. Langdon soluk sola Vitruvius adamı dedi. Sanyer Leonardo da Vinci'nin en ünlü eskizinin gerçek boyutlu bir kopyasını yapmıştı. Anatomik açıdan zamanının en doğru çizimi olarak kabul edilen Da Vinci'nin Vitruvius adamı, tüm dünyada posterlerde, fare attıklarında ve tişörtlerde kendini göstererek modern kültürün ikonu haline gelmiştir. Bu ünlü eskizde içine çıplak bir erkek yerleştirmiş mükemmel bir daire görülür. Erkeğin kolları ve bacakları yanlara doğru açıktır. Da Vinci. Langton hayretle ürperdi. Sanyer'in niyetinin son derece açık olduğu inkar edilemezdi. Müze müdürü hayatının son dakikalarında giysilerini çıkarmış ve vücudunu Leonardo da Vinci'nin Vitruvius adamı gibi çemberin ortasına yerleştirmişti. Çember o ana dek eksik olan kritik öğeydi. Dişi bir koruma sembolü ile çıplak adamın etrafındaki daire da Vinci'nin kastettiği mesajı tamamlıyordu. Erkek ve dişi ahengi. Ama şimdi asıl soru Sanyer'in bu ünlü çizimi neden taklit ettiğiydi. Faş, Bay Langton dedi, herhalde sizin gibi biri Leonardo da Vinci'nin karanlık sanatları olan eğiliminden haberdardır. Langton, Faş'ın da Vinci bilgisinden etkilenmişti ve bu bilgi yüzbaşının şeytana tapmayla ilgili şüphelerini oldukça iyi açıklıyordu. Da Vinci, tarihçiler için özellikle Hristiyan geleneğinde daima zor bir konu olmuştu. Önsezileri kuvvetli bir dahi olmakla birlikte göze çarpan bir homoseksüel ve doğanın ilahi düzenine tapan biriydi. Bu ikisi onu Tanrı'ya karşı sürekli günah işleyen biri haline getiriyordu. Ayrıca sanatçının tuhaf davranışları ona şeytani bir hava veriyordu. Da Vinci insan anatomisi üzerine çalışmak için cesetleri mezardan çıkarır, ters el yazısıyla gizemli günceler tutar, kurşunu altına dönüştürecek simya gücüne sahip olduğuna ve ölümü erteleyecek bir iksir yaratarak Tanrı'yı kandırabileceğine inanırdı. Daha önce hiç düşünülmemiş korkunç savaş ve işkence silahları icat ederdi. Yanlış anlaşılmalar güvensizliğe sebep olur diye düşündü Langton. Da Vinci'nin ortaya koyduğu nefes kesen Hristiyan sanatı bile sanatçının çarpık bir ruh dünyasına sahip olduğu yönündeki ününü artırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Vatikan'ın verdiği yüzlerce karlı siparişleri kabul eden Da Vinci, Hristiyan temalarını kendi inançlarını ifade etmek için değil, ticari birer girişim olarak resmetmişti. Savurgan hayat tarzını sürdürebilmek için bir araç olarak kullanmıştı. Ne yazık ki Da Vinci, genellikle onu besleyen eli sinsice ısırarak kendi kendini eğlendiren biriydi. Pek çok Hristiyan tablosuna Hristiyanlıkla ilgisi olmayan gizli semboller yerleştirmişti. Böylelikle kendi inançlarını yüceltiyor, kiliseyi ise belli etmeden küçümsüyordu. Langton bir kere Londra'daki Ulusal Galeri'de Leonardo'nun gizli yaşamı, pagan sembolizmi ve Hristiyan sanatı konulu bir seminer bile vermişti. Langton, kaygılarınızı anlıyorum dedi. Ama Da Vinci gerçekte asla karanlık sanatla uğraşmadı. Kiliseyle sürekli ihtilaf halinde de olsa manevi değerlere fazlasıyla önem veren biriydi. Langton bunu söylerken aklına garip bir fikir gelmişti. Yeniden yerdeki mesaja baktı. 10 Draco devini al, 10 sahte alim. Faş öyle mi dedi. Langdon kelimelerini dikkatle seçti. Sağın yerin Da Vinci ile pek çok ortak manevi ideolojiye sahip olduğunu düşünüyorum. Bunlara kilise modern dinden kutsal dişiyi çıkarttığı için duydukları endişe de dahil. Belki de Da Vinci'nin ünlü çizimini taklit ederek Saunier modern kilisenin tanrıçaları şeytanlaştırması yüzünden duydukları ortak hüsranı dile getiriyordu. Faş'ın gözleri taş kesilmişti. Saunier'in kiliseye sahte alim ve Draco devi dediğini mi düşünüyorsunuz? Langdon bunun kulağa abartılı geldiğini ama beş köşeli yıldızın bu fikri onayladığını itiraf etmek zorundaydı. Sadece Bay Saunier'in hayatını tanrıçı tarihini incelemeye adadığını ve bu tarihi silmek için en çok Katolik kilisesinin uğraş verdiğini söylüyorum. Son vedasında Saunier'in hayal kırıklığını ifade etmek istemiş olması muhtemel. Hayal kırıklığı mı? Artık Faş'ın sesinde saldırgan bir hava vardı. Bu mesaj kulağa hayal kırıklığından daha öfkeli gelmiyor mu sizce de? Langdon'ın sabrı tükenmek üzereydi. Yüzbaşı, benden Saunier'in burada söylemeye çalıştığı şeyi tahmin etmemi istediniz ve ben de size bunu söylüyorum. Yani bunun kiliseye yapılan bir suçlama olduğunu mu? Dişlerini kenetleyerek konuşan Faş çenesini sıkıyordu. Bay Langdon, yaptığım işte pek çok cesetle karşılaştım. İzin verin size bir şey söyleyeyim. Bir adam başka biri tarafından öldürüldüğünde aklından geçen son düşüncelerin hiç kimsenin anlamayacağı manevi bir ifade yazmak olduğuna inanmıyorum. Sadece tek bir şey düşündüğüne inanıyorum. Faş'ın fısıltılı sesi havayı ikiye böldü. İntikam. Saunier'in bu notu bize onu öldüren kişiyi haber vermek için yazdığını düşünüyorum. Langdon dikkatle bakıyordu. Ama bunun hiçbir anlamı yok. Yok mu? Yorgun ve bitap bir şekilde yok diye cevap verdi. Bana Saunier'in belli ki davet ettiği biri tarafından ofisine saldırıya uğradığını söylemiştiniz. Evet. O halde müze müdürünün kendisine saldıran kişiyi düşünmek mantıklı olur. Faş başını salladı. Devam edin. Yani Saunier kendi katilini tanıyorsa bu ne çeşit bir ima olabilir? Parmağıyla yeri gösterdi. Şifreli sayılar, sahte alimler, Draco devleri, karnındaki beş köşeli yıldız. Hepsi fazlasıyla gizemli. Faş bu fikir daha önce hiç kendisinin aklına gelmemiş gibi kaşlarını çatıyordu. Bir fikriniz var sanırım. Langdon mevcut şartları göz önünde bulundurarak dedi. Sanırım eğer Saunier'in niyeti size onu öldüren kişiyi söylemek olsaydı birisinin ismini yazardı. Langdon bunları söylerken Faş'ın yüzüne gecenin başından beri ilk kez bir gülümseme yayıldı. Faş, "Precisement," dedi. Aynen. Ses cihazlarını kurcalayan ve Faş'ın kulaklıktan gelen sesini dinleyen Teğmen Kolet, bir ustanın çıkarttığı işe tanık oluyorum diye düşünüyordu. Süper ajan, yüzbaşıyı Fransız Emniyet Teşkilatı'nın zirvesinde bu gibi zamanların yükselttiğini biliyordu. Faş, başka kimsenin cesaret edemediğini yapacak. Zamanın emniyet teşkilatında baskı altında insanın kendine son derece hakim olmasını gerektiren şaşırtma sanatı artık var olmayan bir yetenekti. Çok az insan bu işlerde yeteri kadar soğukkanlılığa sahipti ama Faş bu iş için doğmuş gibiydi. Kendine hakim oluşu ve sabrı neredeyse mekanikti. Faş'ın bu geceki yegane isteği sanki bu tutuklama kişisel bir meseleymişçesine cinayeti çözümlemek gibiydi.